Ayrım 25, Beşli Çete, Ali Mahir Başarır, sayfa 206. 10.13.2 Parasal limitler dahilinde yapılan hizmet alımlarında bütçeye konulan ödeneğin %10'unun kamu ihale kurumunun uygun görüşü alınmadan aşılması. 4734 sayılı kanunun 21 ve 22. maddesi kapsamında yapılacak harcamaların yıllık toplamının bu amaçlar için bütçeye konulan ödeneklerin %10'u aştığı durumlarda kamu ihale kurumunun uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Ancak idare tarafından bu uygun görüşü alınmamıştır. Sayıştay raporuna göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun Pazarlık Usulü başlıklı 21. maddesinin 1. fıkrasının F bendinde idarelerin yaklaşık maliyeti 323.398 liraya kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımlarını pazarlık usulü ile ihale yaparak temin edebileceği, doğrudan temin başlıklı 22. maddesinin 1. fıkrasının D bendinde ise Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 97.008 lirayı, diğer idarelerin 32.136 lirayı aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlarının ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulü ile karşılanabileceği belirtilmektedir. Ancak mal alımları için bütçede ayrılan ödeneğin %10'unun üzerinde bir oranda doğrudan temin kapsamında alım yapılmıştır. Doğrudan temin usulünün yarattığı eksikliklere ilişkin verdiğimiz bilgiler aynı şekilde geçerlidir. İdare doğrudan temin usulüne göre bütçedeki ödeneğin %10'unu aşarak %22'sini kullanmıştır. Yani idarelerin 21F, 22D maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapacağı söz konusu harcamalarda kamu ihale kurumundan uygun görüşü alması gerekmektedir. Genel değerlendirme ve sonuç. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından bugüne kamu ihale kanununda sürekli değişiklikler yapmış olması, kamu ihalelerinde ortaya çıkan rantı kendisine yakın sermaye gruplarına dağıtabilmek ve iktidarını daha da güçlendirebilmek için özel bir çaba içerisinde olduğunun kanıtı olarak görülmektedir. Son yapılan olağan CHP iktidar kurultayında CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği 2. yüzyıla çağrı beyannamesinin 6. maddesinde kamu ihalelerinde yapılan usulsüzlüklere işaret edilmiş, kamu ihale kanunu rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir. Kamuda israf ve kayırmacılığı önlemek amacıyla kamu ihale kanunu ivedilikle değiştirilecek, tüm kamu ihalelerinin şeffaf, kamuya açık, kayırmacılıktan uzak bir anlayışla yapılması sağlanacaktır ifadelerine yer vermiştir. Bu sözlerden de anlaşılacağı üzere Cumhuriyet Halk Partisi kamu çıkarlarının korunması adına yapılan kamu ihalelerinin denetimi üzerinde hassasiyetle durmaktadır. Zira AKP menfaatine yıllardır yapılan değişikliklerle yamalı bohçaya dönen kamu ihale kanunu artık güvenilirliğini yitirmiştir. 2014 yılında AKP hükümetinin Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek, Bütçe Plan Komisyonu'nda açık ve net söylüyorum, Sayıştay denetimi gözümüzü açtı. Sayıştay denetimi benim için olmazsa olmazdır, yol göstericidir. Denetimleri daha da iyileştirmemiz lazım. Elimden gelse kamu ihale kurumundaki tüm istisnaları kaldırırım diyerek tüm istisnaların devletin zararına olduğunu birinci ağızdan ifade etmiştir. Ancak 2014 yılından bu yana tek bir iyileşme olmamıştır. AKP tüm ortaklarıyla birlikte kamu kaynaklarını pervasızca paylaşmaya devam etmiştir. Sayıştay anayasal bir kurum olmakla birlikte TBMM adına, yani halk adına denetim yapan bir kuruluştur. Sayıştay raporlarında yapılan büyük ölçekli kamu ihaleleri de mercek altına alınmış ve usulsüzlükler belirtilmiştir. Ancak ilgili bakanlıklar Sayıştay'ın bu usulsüzlükler hakkındaki görüşünü dikkate dahi almamıştır. Mevcut iktidarın Sayıştay raporlarına karşı neden alerjisi olduğu ve TBMM'ye sunulacak olan Sayıştay raporlarını neden budadığı oldukça açıktır. büyük ölçekli kamu ihalelerinin alınabilmesinin ön koşulu ilgili firmaların hükümetle arasının iyi olmasıdır. Hükümetle özel bir yakınlığı bulunmayan firmalara hem arazi tahsisi konusunda hem de ihale şartnameleri konusunda zorluk çıkarılmaktadır. Bu durum bir süre sonra hükümete yakın olmayan firmaların bir tür doğal seçilim mekanizmasıyla yarış dışı kalmaları ve inşaat sermayesinin hükümete yakın gruplarda yoğunlaşmasını da beraberinde getirmiştir. Kamu özel ortaklığına dayanan büyük ölçekli projelerde ve TOKİ ihalelerinde de Limak, Ağaoğlu, Varyap, Kalyon, Makyol, Kolin, Cengiz gibi benzer nitelikteki firmaların belirgin bir ağırlığından söz etmek mümkündür. Hatta bir takım ihalelerin hazırlık aşamasında sipariş şartnameler göze çarpmaktadır. Söz konusu beşli konsorsiyumun 2021 sonuna kadar devletten aldıkları kamu ihale bedellerinin toplamı yaklaşık 150 milyar dolar civarındadır. Bunu da 2020 Eylül ayındaki dolar kuru üzerinden yani 17.09.2020 hesapladığımızda 1 trilyon 126 milyar 500 milyon liraya tekabül etmektedir. Ülkemizin 2020 yılı toplam bütçe giderinin 1 trilyon 95 milyar 500 milyon lira olduğu dikkate alındığında beşli konsorsiyuma verilen kamu ihalelerinin hem büyüklüğü hem de adet olarak ne kadar fazla olduğu görülmektedir. Sonuç olarak kamu ihale kanununda yapılan değişikliklerle kamu ihalesini yapan idarenin yetkisini arttırmakla birlikte şeffaflık ortadan kalkmış, mevcut iktidarla yakın ilişki içerisinde olan yandaş firmalar kayırılmıştır. Rekabet ortamı ortadan kalkmış ve kamu büyük miktarlarda zarara uğratılmıştır. Yapılan kamu ihalelerindeki aslan payını bu kitapta ele alınan beşli konsorsiyum şirketleri paylaşmıştır. Kamu yararı değil, yandaş şirketlerin menfaati gözetilmiştir. AKP ile yakınlığı bilinen şirketlere aktarılan kamu kaynakları aynı zamanda AKP iktidarının devamlılığının finansmanı olarak da kullanılmıştır. Kamuyu zarara uğratacak şekilde usulsüz ihalelerle yapılan toplu konut, köprü, hastane, duble yollarla seçmenin gözü boyanmaya çalışılmış, oy kazanma peşine düşülmüştür. İhaleyi kazanan yandaş şirketler aracılığıyla iktidar güdümlü STK'lara bağışlar yapılmış ve bu bağışlar yine AKP destekçilerine dağıtılarak oy peşine düşülmüştür. Hiç ilgisi olmamasına rağmen birçok kamu ihalesi 21B kapsamına sokularak bir nevi ihaleye fesat karıştırılmış ve ihaleleri yandaş firmaların alması sağlanmıştır. AKP'nin yargı üzerinde yarattığı baskı kamu ihalelerinde yapılan usulsüzlüklerin adli makamlara taşınmasının önüne geçmiştir. 2002 yılından bu zamana kadar kamu ihale kanununda 195 kez değişiklik yapılmış ve yapılan ihalelere gölge düşürülmüştür. Şeffaflık ve rekabetin ortadan kalktığı pazarlık usulü yapılan ihalelerde belirgin artışlar görülmüştür. Bu artış da ihalelerdeki kayırmacılık anlayışının yaygın olduğunun bir göstergesidir. AKP yandaş şirketlere verdiği kamu ihaleleri ile yapılan çevre katliamlarına uygun ÇED raporları vererek çevre terörüne destek olmuştur. AKP'nin 195 kez değişiklik yaptığı kamu ihale kanununu hala tam olarak uyguladığı söylenememektedir. AKP iktidarı bu kadar değişiklik yaptığı kanunu aynı zamanda uygulamayarak Türkiye'de hukuk güvenliği ilkesini yeniden ayaklar altına almaktadır. Kendi değişikliklerini dahi uygulamayan AKP, 2022'nin başlarında bir kez daha kanun değişikliğini gündemine almıştır. Sayıştay raporlarından da görüleceği üzere neredeyse tüm bakanlıklarda kamu ihale kanununa ilişkin mevzuata aykırılıklar tespit edilmiştir. Aykırılıklar ihale usulleriyle sınırlı kalmamıştır. Kamu görevlilerinin de bizzat yolsuzluklara karıştıkları tespit edilmiştir. Yolsuzluklara karıştığı tespit edilen kamu görevlilerinin halen görevlerine devam etmeleri kamu vicdanını yaralamaktadır. Ayrıca bu kişilere göz yumularak kamu görevlerine devam etmelerine müsaade edilmesi, bu kişilerin yolsuzluklarına devam etmeleri için cesaretlendirilmelerinden başka bir sonuç doğurmayacaktır. Kamu görevleri anayasaya sadakat bağıyla bağlı olarak öncelikli olarak kamu yararını ve kamu hizmetini düşünmelidirler. İdareler ihaleye çıkarlarken hazırlık aşamalarını tam yapmalı, yaklaşık maliyet hesaplamasını, kamu kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasına olanak verecek şekilde düzenlemeli, ihalede önceliği kamu yararına vermelidir. Ancak somut olaylar incelendiğinde idarelerin piyasa fiyat araştırması yapmaktan bile imtina ettikleri ve karşılarındaki şirketlerin verdikleri birim fiyatlar üzerinden ihaleye çıktığı görülmektedir. Genellikle en çok göze çarpan husus ise gerekli şartların oluşmadığı halde temel usullerinin kullanılmaması ve daha kolay yoldan ihaleye çıkmak için olağanüstü hallerde kullanılan ancak gerekli şartların oluşması halinde kullanılması gereken özel ihale usullerinin kullanıldığının görülmesidir. Bu durum ya bürokrasinin içerisinde hukuk ve mevzuat bilgisinin yetersiz olduğu ve liyakat ehli personelin bulunmadığının açık göstergesidir. Ya da mevzuatın bile istenerek çiğnendiğinin göstergesidir. Şüphesiz her iki ihtimal de kamu adına korkunç ihtimallerdir. Bu noktada bir kere daha vurgulamak gerekir ki 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun suç teşkil eden fiiller başlıklı 78. maddesi oldukça önem arz etmektedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Sayıştay'ın Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğunu ve ortaya konulan kamu zararlarına sebep olan kişilerin görevinden alındığını, haklarında soruşturma açıldığını şimdiye dek ne yazık ki duymadık. Sayıştay'ın en önemli görevlerinden biri, kamuyu bilerek ve isteyerek zarara uğratan kişileri doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar etmesidir. Bu nedenle Sayıştay'ın göreli olarak yok edilen ancak mevzuat açısından hala yapmakla yükümlü olduğu bu yetkisini fiilen kullanmasını sağlamak en büyük çözüm yollarından biridir. Zira ekonomik kamu düzeninin sağlanması bakımından ve halkın hesap sorma hakkının tecelli etmesi bakımından Sayıştay oldukça önemli bir kurumdur. Sayıştay raporlarını yayınlamakla denetim görevini mevzuat gereği yerine getirmiş gibi görünse de fiili olarak denetimi kamuyu zarara uğratanların hesap vermesi açısından hala devam etmektedir. Peki bu konuda ne yapılmalıdır? Sayıştay'ın re'sen Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru olanağının kullanılmasında engellerle karşılaşmaması gerekmektedir. Sayıştay'ın yayınladığı raporların iktidar zarar görecek diye makaslanmaması gerekmektedir. Sayıştay'ın eskisi gibi bağımsız ve partiler üstü bir kurum olması gerekmektedir. Sayıştay mevzuatta sayılan görevlerini yerine getirir, yetkilerini kullanmaktan imtina etmezse denetim mekanizması yeniden tesis edilmiş olacaktır. Böylelikle ihaleyi gerçekleştiren idarede ihaleye katılan tüzel kişilikler de mevzuatın öngördüğü zorunluluklara uyacak, yolsuzluklara başvurmaktan imtina edecek, sonuçta kamu zararı engellenecektir. Friedrich Meinecke'ye göre devlet aklı devletin davranışındaki düstur, devletin hareket etme yasasıdır. Devlet adamına devleti sıhhatli ve zinde tutmak için yapması gerekenleri söyler. Devlet oluşumu özel sektördeki gibi ekonomik gerekçelerle oluşmamıştır. Devlet doğa durumu, güvenlik oluşumu ve vergi gibi önemli çeper içerisinde oluşmuştur. Devletin hareket etme yasası ile özel sektörün hareket etme yasası bu nedenle birbirinden oldukça farklıdır. Eğer devletler giderek neoliberal politikalar çerçevesinde şirketleşirse kendi çekirdek özlerini kaybetmek durumunda kalacaklardır. Fakat unutulmamalıdır ki devletin asli özelliği vatandaşının hak taleplerinden bir adım geri çekilmesi sonucu devlete verilen yönetim yetkisidir. Devlet eğer kendi yönetim yetkisini kendi vatandaşı için değil de beşli çete gibi bir takım şirketlerin, firmaların rant ve kar sağlaması için kullanırsa devletin özsel amacı yok olacaktır. Devlet birçok form geçirmiş ve en sonunda modern devletin gerekliliklerine sahip olmuştur. Bu nedenle devletin belirli standartları ve kurumsallaşmış bir kültürü vardır. Mutlak yönetim anlayışında olduğu gibi şahsileşmiş bir hukuk anlayışı değil, gayri şahsi bir hukuk anlayışının güdülmesi gerekmekte ve haklarından belirli standartlar gereği geri çekilen vatandaşların hak taleplerinin sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle vatandaşlara devlet bir şirket gibi yaklaşmamalı ve onlara müşteri gözüyle bakmamalıdır. 1990 sonrası değişen ve dönüşen yönetim yapısı içerisinde devletin şirket benzeri yapıya kavuşturulması, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle daha da görünür hale gelmiştir. Devletin organizasyon yapısının bu ölçüde bozulması ekonomiye de yansıyacaktır ki, yansımıştır da. Hukuki güvenliğin zedelenmesi ve hukuki öngörülebilirliğin bulunmaması haliyle ekonomiye zarar verecektir. Halkın üzerine bindirilen yük ile birlikte devlet vatandaşını önceleyen bir organizma olmaktan farklılaşacaktır. Zaten kamu giderlerine vergileriyle katılan halkın üzerine bir de kura dayalı garantilerin karşılanmasının eklenmesi devletin kaynaklarının ranta kurban gitmesinden başka bir şey değildir. Kamu kaynaklarının beşli çete gibi iktidara yakın ilişkiler içerisinde bulunan firmalara peşkeş çekilmesi devlet-vatandaş ilişkisinde onarılmaz bir yaraya sebep olacaktır. Bu nedenle de devletin öncelemesi gereken hususlar kamu yararı, kamu düzeni gibi devletin özel amaçları olmalıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde her ne kadar bu kavramların içi boşaltılmış olsa da bu kavramlar hukuk devletinde başvurulan en önemli kavramlardandır. O nedenle hukuk devletinin yeniden tesis edilmesi için kamu yararını öne çıkartacak düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu düzenlemelerin en başında da halkın üzerinde büyük bir kambur olan yap işlet devret projeleri ve kamu özel işbirliği ile yapılan projeler gelmektedir. Bu projeleri devletin yatırım faaliyeti içerisinde kendi kaynaklarıyla yapması durumunda halka bindirilecek yük azalacaktır. Fakat bilindiği gibi bu istenen bir şey değildir. Çünkü iktidara yakın çevreler ne buradan rant sağlayabilecekler ne de kendilerine yönelik bir sermaye aktarımı dolayısıyla sermaye kazanabileceklerdir. Özel bir şirkete devletin böyle bir alan açması ve vatandaşıyla özel şirketi karşı karşıya bırakması durumunda vatandaşlar korumasız kalacaklardır. Belirtildiği gibi kamu hizmetlerini gören bu özel teşebbüslerin zararına katlanan, onların ekonomik verimliliğine kâr olarak katkıda bulunmak zorunda bırakılan vatandaşlar devletin korumasından yoksun bırakıldığından ötürü buna bir milli güvenlik sorunu olarak da bakılabilir. Milli ekonominin gereklilikleri, milli güvenliğin gereklilikleri doğrultusunda devletleştirme olgusu tartışmaya açılmalıdır. Kamuyu ilgilendiren toplumsal hizmetlerin uluslararası özel firmalar tarafından verilmesi ve denetleyici bir sistemin söz konusu olmaması, devletin kamusallık işlevinin giderek azaldığının ve özel firmalarla vatandaşın baş başa bırakıldığının göstergesidir. Anayasanın 48. maddesine bakıldığında devlet özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır denilmektedir. Bu çerçevede imtiyaz sözleşmelerinden, yatırım sözleşmelerinden doğabilecek uyuşmazlıklar bir idare ve özel kişi arasında gerçekleştiğinden dolayı bu uyuşmazlıkların niteliğinin idari olması beklenmektedir. Ancak getirilen değişikliklerle beraber bu uyuşmazlıklar özel hukuk sözleşmesi olarak nitelendirilmektedir. Kitabın ilgili bölümünde de savunulduğu gibi sözleşmelerin içeriği değiştiriliyor olsa da, ismi özel hukuk sözleşmesi olarak nitelendiriliyor olsa da, sözleşmelerin çekirdek kısmı idari niteliği barındırmaktadır. Devletleştirmenin konusu kamu hizmeti niteliği taşıyan özel mülkiyette bulunan teşebbüslerdir. Devletleştirmenin yapılabilmesi için bakılması gereken iki husus anayasa ve kanunlarda düzenlenmiştir. 3082 sayılı kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüslerin devletleştirilmesi, usul ve esasları hakkında kanun devletleştirmeyi belirli şartlara bağlamıştır. Bu şartlar devletleştirilecek özel teşebbüsün yaptığı hizmet veya üretimin ülke çapında kamu ihtiyacına hitap etmesi, bu hizmet veya üretimi kontrol, rekabet, ikame veya başka yollardan sağlama imkanının bulunmaması ve hizmet veya üretimin yavaşlatılması veya durdurulması halinde kamunun büyük zarar görmesidir. özel teşebbüslerin temel kamu hizmetlerini yürütmesi ve bu kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde vatandaşların üstüne iki defa yük bindirilmesi, devletleştirme tartışmasının açılmasında milli ekonominin gerekliliğini göstermektedir. Bu nedenle milli ekonominin gereklilikleri çerçevesinde devlet sürdürülebilir bir ekonomi anlayışıyla halkın üzerindeki yükü almalıdır. Devlet yalnızca belirli bir zümrenin aracı olmamalı, halkın yararını sağlamanın aracı olmalıdır. Bu nedenle de devletin hareket etme yasası, devletin şirket politikaları çerçevesinde yürütülmesi üzerinden işlememelidir. Devletin hareket etme yasası kamu yararı üzerinden işlemelidir.
25. ayrımın sonu. Sayfa 215.